Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı'da biraz seçimden konuşacağız. Osmanlı döneminde seçim nasıldı? Meclis ne anlam ifade ederdi? Özellikle seçim noktasında şimdi baktığımızda, uygulamaya baktığımızda eleştirilen noktaları biraz değerlendirelim. Nasıl bir yapısı vardı Osmanlı Meclisi Mebusan, evet, tanımının?
Mebusan Meclisi, Milletvekilleri Meclisi demektir, parlamento demektir. Osmanlı Devleti'nin demokrasiyle tanışmasının çok eski olduğunu daha önceki programlarda söylemiştik. 1840 tarihinden itibaren Osmanlı taşrasında, vilayetlerde, sancaklarda, kazalarda memleket meclisleri var. Bu meclislerde oranın mülki amiri, işte mal müdürü, defterdar, sandık emini o zamanki ismiyle, müftü, kadı, tabi azalar olarak bulunuyor. Ama halktan da seçilmiş azaları var, azayı müntahabe. Bunların yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim olarak seçiliyor. Her yerde, Osmanlı vilayetlerinin tamamında o yerde mesela 6 tane seçilmiş üye varsa yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim.
Nüfusun yoğunluğuna bakılmaksızın mı?
Şöyle bakılıyor, nüfusun yoğunluğuna göre azalar tespit ediliyor. Fakat Müslüman ve gayrimüslim aza 1/2, 1/2 her yerde. Yani Müslüman fazla olsa da, az olsa da.
Doğuda da böyle, batıda,
evet,
da,
batıda
iç
da
Anadolu.
Böyle, her yerde de böyle. Yani Müslümanların fazla olduğu yerde de böyle, az olduğu yerde de.
Neden böyle? Ortaya çıkacak kararın her iki tarafın açısı.
Evet,
açısı
evet.
Her
yani
iki
burada
açısından.
Memleketin milleti yakından alakadar eden sosyal hadiseler hakkında kararlar alınıyor. Bu kararlar Osmanlı Devleti bir din devleti ve o zaman Osmanlı Devleti'ne tevcih edilen, yöneltilen tenkitler de hep gayrimüslim halkın ezildiği, bir takım haklarından mahrum edildiği istikametinde. Hakikat böyle değil. Belki lokal veya ferdi bir takım suistimaller olabilir ama bu Müslüman halk için de caridir. Yani memurlar eğer kötülük yapıyorsa Müslüman veya gayrimüslim ayrımı yapmıyor. Bunu kastediyorum ama dışarıdan öyle görülmüyor tabii ki. Yani bir gayrimüslime bir haksızlık yapıldığı zaman gayrimüslimlere haksızlık yapıldığı söyleniyor.
Hı hı.
Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani idare ajanları denilen memurlar her zaman adil veya hukuk uygun davranmıyorlar. Bu normal bir şey. Gücü elinde bulunduran kimse böyledir. Böyle bir sistem kurulmuş. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bir kere demokrasiyle erken tanışmalarından bahsetmek için. İkincisi, 1876'da Osmanlı Devleti'nde Kanun-ı Esası ilan edildi. Bu ilk modern anayasadır. Kanun-ı Esası ile beraber Osmanlı Devleti Avrupa'daki misallerine uygun bir şekilde meşruti monarşi oldu. Ne demek meşruti monarşi? Bir parlamento var. Kanunları parlamento yapıyor. Monark, yani hükümdar, ise devleti idare ediyor. Yani vazifeler biraz ayrılmış oluyor. Monarkın elinden zaten kuvvetler ayrılığı monarkların, yani hükümdarların salayetlerini azaltmak için ortaya çıkarılmış bir sistemdir. Parlamentoya veriliyor. 1876'da bu anayasayı ilan eden Sultan II. Abdülhamit'tir. Sultan II. Abdülhamit Osmanlı padişahlarının en ileri görüşlerindendir. Ve bir tanzimat padişahıdır. Zamanı ıslahatla geçmiştir. Kendisine tevcih edilen irtica, gerici suçlaması ise son derece trajikomik bir suçlamadır. Ancak 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne Mithat Paşa ve arkadaşları, o zaman iktidara hakim olan Mithat Paşa ve arkadaşları memleketi sürükleyince Sultan Abdülhamit bu çok büyük feci neticeler doğuran harpten sonra parlamentoyu feshetti. Hükümdarın böyle bir salahiyeti var. Fakat anayasadaki bir boşluktan istifade ederek parlamentoyu tekrar seçime çağırmadı, parlamentoyu tekrar toplamadı. Ve bu tekrar mutlak monarşiye geçmek demektir. Anayasa kağıt üzerinde var ama tatbikatta seçimler yapılmadığı için parlamento yok. Osmanlı parlamentosu, yani meclisi mebusan ikiye ayrılıyor. Heyeti ayan, heyeti mebusan. Heyeti mebusan halkın seçtiği kimseler. Heyeti ayan padişahın tayin ettiği, işte 40 yaşını geçmiş, devlette hizmeti olan, tecrübesi olan kimseler. Bugünkü senatonun karşılığıdır. Mebus gönderilmiş, seçilmiş manasına geliyor. O zamanki ismi milletvekilinin. Bu mebuslar ilk defa seçim yapılmadı. Taşla meclislerinde, dediğim ya, Müslüman ve gayrimüslim azalar vardı. Bu azalar hiç seçim yapılmadan doğrudan parlamentoya geldiler. Bu parlamento, 1876 Osmanlı parlamentosu, çok renkli bir parlamentodur. Çok renkli müzakerelerin geçtiği bir parlamentodur. Bir kere mebusların yarısına yakını gayrimüslimdir. Ve gene yarısı, belki yarısından fazlası da Türk değildir. Arap mebuslar var, Arnavut mebuslar var. Bulgar mebuslar var. O zaman Bulgaristan Osmanlı hakimiyetinde, kağıt üzerinde de olsa, Arap memleketleri, vilayetleri var. Ve enteresan bir meclis. Sarıklısıyla, Harmanisiyle, Arap şeyhleri, Arap uleması, Anadolu'dan esnaf, okumuşlar, yazmışlar, efendiler, memurlar.
Değişik bir fotoğraf.
Çok renkli bir meclisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir fotoğrafıdır bu meclisi. Mebus Han, Ahmet Vefik Paşa gibi renkli bir şahsiyet de bu meclisin reisidir. Fakat biraz evvel de arz ettiğim gibi bu meclisin ömrü kısa olmuştur. 93 Harbi denilen Osmanlı-Rus Harbi meclisin sonunu getirdi. Sultan Abdülhamit meclisi bir daha toplantıya çağırmadı. Seçimler yapılmadı.
Savaş sebebiyle.
Savaş sebebiyle ama ondan sonra da devam etti. Hı hı. Yani
neden? Peki neden? Hani şöyle, onun gerisini de biraz, çünkü çok eleştirilen bir konu bu.
Çok erken bir geçiş olduğunu düşünüyordu Sultan Abdülhamit. İlk zamanlar meşrutiyete taraftardı. Böylece mesuliyeti paylaşabileceği bir makamlar olsun istedi. Yani Avrupa'yı bir monark gibi memleketi idare etmek istedi. Fakat Türkiye'de bu yürümedi. Çünkü Türkiye çok çeşitli hesapların ve problemlerin yaşandığı bir memleket. İngiliz'in, Fransız'ın, Rus'un ayrı ayrı hesapları var. Mithat Paşa ciddi bir İngiliz sempatizanıydı ve memleketi İngiliz menfaatleri istikametinde idare etti. Ondan sonra bataklığa sürükledi. Sultan Abdülhamit'e bu büyük bir korku verdi. Yani eğer memleket bu şekilde idare edilecekse bu hazırlıksız yakalanmak demektir ve memleketin sonunu getirebilir.
Nasıl hazırlanabiliriz ki buna?
Zaman içinde belki olabilirdi. Yani burada Sultan Hamid'i de tevcih edilen suçlamalar haksız değildir. Ama dediğim gibi sebepsiz değildir bu. Yani Sultan Abdülhamit ben tek mutlak monark olayım, memleketi tek idare edeyim maksadıyla parlamentoyu dağıtmış değildir. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Ama sonra belli bir zaman sonra şartlar oturunca çağırabilir miydi? Çağırabilirdi. Tabii bu zamandan bunu söylemek zor. Çünkü Sultan Abdülhamit tahta çıktıktan sonra hep büyük felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. 93 Harbi'nin arkasından iki tane darbe teşebbüsü oldu. Masonlar tarafından tertiplenen. Ondan sonra İngilizler Mısır'ı işgal ettiler. İngilizlerle bir problem doğdu. Osmanlı Devleti milletler arası platformda yalnız kaldı. Bir tarafta Rusya, bir tarafta İngiltere gibi iki kavi düşman. Bu şartlarda Ermeni talepleri var. Berlin Anlaşması'nın neticesi olarak Berlin Anlaşması Ermenilere muhtariyet vereceği taahhüt edildi. Yani çok buhranlı bir saltanat devri yaşadı Sultan Abdülhamit. Bunun da getirdiği evham ve endişeyle parlamentoyu tekrar çağırmadı. Çağırsa belki başına gelecek bu felaketler gelmeyebilirdi. Ama bunu söylemek tabii kolay değil ama böyle
ne değişebilirdi öngörünüz?
Yani en azından halkın gazı alınmış olurdu. Yavaş yavaş parlamento güdümlü bile olsa zaman içinde otururdu, yerleşirdi. Sultan Abdülhamit tahtını kaybetmezdi. Ve memleketin ondan sonra yaşadığı bu İttihat ve Terakki felaketi belki olmazdı.
Şimdi o İttihat ve Terakki döneminde en azından padişahın sesini büyütebilecek güçler de olurdu. Yani o meclisin içinde herkesin de tabii İttihat ve Terakki yanlısı olmayacağı düşünülürse.
Tabii eğer normal bir şekilde devam etseydi elbette ki parlamentonun ekseriyeti iddiatçı olmazdı. Yani olsa bile neticede demokrasinin icabı budur. Padişahın da burada salahiyeti güçlüydü. Meşrutiyette büyük bir kırılma yaşanmıştır. Bundan dolayı da insaflı kimseler bu cihetten Sultan Abdülhamit'i itham ederler. Yani bu şekilde yapmasını yanlış bulurlar. Belki kendisi de...
Sizin düşünceniz nedir?
Bence de böyleydi, evet. Bence de böyleydi. Bunu sonradan öngörmesi... Ama dediğim gibi tarihi hadiseleri 100 yıl sonrasından, 150 yıl sonrasından şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı demek kolay değil. Çünkü hadisenin parametreleri çok farklıdır. Bizim bilebildiklerimiz çok az olabiliyor. İçinde yaşayan insan o daha fazla parametre görebiliyor.
Dengeleri daha
onun
farklı.
Onun için yani ben çala kalem Sultan Abdülhamit burada yanlış yapmıştır. Böyle yapsaydı böyle olmazdı diyemiyorum. Ama acaba diyorum böyle yapsaydı memleketin yaşadığı felaketler yaşanmaz mıydı? Böyle de bir sual hatırıma gelmiyor değil. Ancak bu parlamento ciddi bir tecrübe hasıl etmiştir. Yani 30 sene belki saraydan idare etti dedesi Sultan II. Mahmut gibi ama böyle bir tecrübe hasıl etti. 1908'de biliyorsunuz meşrutiyet tekrar ilan edildi. Meşrutiyetin ilanı yani parlamento tekrar toplandı. Parlamento seçimleri yapıldı. Bu seçimlerle yine 1908 parlamentosu da oldukça renkli bir parlamentodur. Burada bulunan namzetlerin büyük ekseriyeti İttihat ve Terakki sempatizanıdır ama olmayanlar da vardır. Hı hı. Bundan dolayı 1908 parlamentosu 1876'ya benzer çok enteresan münakaşalar, müzakereler cereyan etmiştir. Fakat 31 Mart vakası 1909'da 31 Mart vakası bir karşı darbe hadisesinden Sultan Abdülhamit mesul tutulmuştur ki mesul olmadığı kati olarak anlaşılmıştır. Ama bu bir bahane olmuş. Sultan Abdülhamit tahttan uzaklaştırılmış ve anayasada ciddi bir değişiklik yapılarak Osmanlı Devleti bugün Avrupa'daki benzeri İngiltere, Belçika gibi monarşiler gibi bir monarşi olmuştur. Padişahın salahiyetleri sıfırlanmış. Parlamento ve hükümet güçlendirilmiştir. Parlamenter sisteme ciddi bir ağırlık verilmiştir. Bu belki demokrasi cihetinden güzel bir inkişaftır. Ama öyle olmamıştır. İttihat ve Terakki hükümeti bundan hep kendisinin kazançlı çıkacağını zannetmişti. Fakat öyle olmadı. İttihat ve Terakki'nin tecrübesizlikleri ve bir takım baskıları, komitacı zihniyet, işte gazetecileri öldürtmeleri, susturmaları halkta memnuniyetsizlik hasıl etti. Ve ciddi bir muhalefet hasıl oldu. 1912 seçimleri onun için İttihat ve Terakki'nin kontrolü altında yapıldı. Bu seçimlere sopalı seçimler adı verilir. Sandıkların başında sopalı İttihat ve Terakki fedaileri bulunuyor.
Açık
rey'e bakıyor. Eğer bu rey İttihat ve Terakki azalarına değilse kişinin kafasına sopayı indiriyor. Buna rağmen ciddi bir muhalefet mecliste hasıl olmuştur. Belki İttihat ve Terakki yenecek kadar değil ama bu muhalefetin de sesini yükseltmesi üzerine İttihat ve Terakki hükümeti Babali baskınıyla bir diktatörlük kurmuştur. Meclis yine var ama iktidar tamamen İttihat ve Terakki fırkasının eline geçmiştir.
Peki ne değişti diye soralım. Hani bir darbeyle padişahın yetkileri kısıtlandı. Yeni bir yönetim biçiminden bahsediyoruz artık. Yine bir büyük güçten, yine bir diktatörden bahsediyoruz. Yani padişah yoksa diktatör var.
Evet. Padişah bir diktatör değildir. Otokrattır. Yani keyfi bir idareyle idare etmez memleketi. Kanunlara göre, geleneklere göre idare eder. Ama padişah idare eder. Şimdi İttihat ve Terakki artık keyf ema yaşa. Nasıl istiyorlarsa öyle idare etmeye başladılar. Yok kanun, yap kanun. Enver Paşa'nın meşhur sözüdür. Dilediği kanunu çıkartabiliyor. Dilediğini değiştirebiliyor. Kendi hakimiyetlerini tahdit edecek her şeyi değiştirmişler. Her yere kendi adamlarını yerleştirmişler. Eski devrin tecrübeli askerlerini, subaylarını...
Yani eleştirdikleri her şeyi
fazlasıyla yapmışlardır.
Peki neden? Yani benim anlamaya çalıştığım şey hani bir idealist insanlar...
İdealist olmadıklarını ben düşünüyorum. Veya işlerinde çok az idealist kimse vardı. Diğerleri tamamen menfaatçiydi. Veya ehliyetsizdiler. İdealizmin karın doyurmadığını anladılar. İktidarın tadını alınca daha fazla... elde etmek istediler. Zaten idealistleri tasfiye ettiler. İttihat ve Terakki'ciler başa geldikten sonra bütün o idealistler, o ideologlar, fikir babaları, Prens Sabahattinler gibi hepsi tasfiyeye uğramıştır. Hakkı söyledikleri için. Bizzatihi operasyon içinde olanlar güçlendirilmiştir. İttihat ve Terakki azaları fakir ailelerin çocuklarıydı. Bunlar da dini hassasiyetler de çok zayıftı. Onun için Osmanlı sosyal hayatında ciddi değişiklikler yaptılar ve ciddi yolsuzluklar yapıldı. Yani padişah ve saray erbabının yaptığı harcamaların belki 10 misli, belki 100 misli, yani devletin istikbalini ciddi tehlikeye atacak yolsuzluklar yapıldı.
Bir de insan bir şeye kavuştuğunda ve onun eksikliğini çok fazla hissettiyse uzun süre boyunca onu daha fazla kullanmak ve sanki elinden alınacakmış gibi her anı onunla geçirmek istiyor. Öyle bir gözlemim var benim.
Yani gücümüzü pekiştirirsek iktidarda ebediyen kalırız diye düşündüler ve bunun için ciddi bir müttefik aradılar. Onları destekleyen aslında İngiliz, İtalyan ve Avusturya'ydı ama Almanlar ciddi bir şekilde rolü ele aldılar. İttihat ve Terakki ciddi bir Alman yörüngesine girdi. Fakat aslında perdenin arkasından da bu işi idare eden İngiltere'ydi. Yani iddiaçıların Almanlarla flört etmesini de tertipleyen İngiltere'ydi. Yani Almanlarla flört edecek Osmanlı
Devleti. Her şey aslında İngiltere'nin hesabına uygun ilerledi.
Süper güç o zaman. Bunu komplo olarak düşünmeyin, bir süper güçtür. O zaman bunun tertiplemesiydi. Tarihçilerin büyük kanaati budur. Yani Alman dostluğu bile bu. 1914'te savaş başlayınca İttihat ve Terakki Meclisi feshetti ve tek artık mecliste yok, tek başına idare etti memleketi. 1918'de İttihat ve Terakki azaları sürgüne gidince ve kendilerini feshedince yapılan seçimlerde İttihat ve Terakki azaları yine mecliste hakimdi. Fakat İngiltere mi artık memleketi işgal etmiş, artık iddiaçıların memleket idaresinde yeri yok. Onlar kullanılmış bir mendil gibidir artık İngiltere için. Çünkü artık İngiltere hakimiyeti var. Meclisi feshetti Sultan Vahidettin. Ve yeniden seçimler yapılmasını istedi. Anadolu'da işgal altında olmasına rağmen yine seçimler yapıldı. Bu seçimlerde artık başka bir figür var Ankara'da, Anadolu'da. Bu müdafaa hukuk cemiyetleridir. Padişah tarafından Anadolu'ya gönderilen, Mustafa Kemal Paşa tarafından teşkilatlanan müdafaa hukuk cemiyetleri aslında eski iddiaçılardan müteşekkildi.
Çünkü tasfiye edilenler mi yoksa uzak kalmak isteyenler mi?
Şöyle, İttihat ve Terakki bir fırka olduğu için, bir parti olduğu için Anadolu'nun her yerinde örgütlenmişti. Küçük kasabalarda bile. Diğer partilere böyle bir imkan vermemişti. Onun için 1918'de her ne kadar İttihat ve Terakki kapansa bile, iddiaçıların ileri gelenleri sürgün edilse bile, iktidardan düşse bile Anadolu'nun her yerinde teşkilat olarak İttihat ve Terakki çok güçlüydü. Gerek esnaf, gerek entelektüeller arasında ciddi iddiaçılar vardı. Ve bu iddiaçılar müdafaa hukuk cemiyetini kurdu. İstanbul'un Ankara'ya olan muhalefetinin sebeplerinden bir tanesi de bu hareketin giderek iddiaçıların kontrolüne girmiş olmasıdır. Böyle olunca bu 1919'da yapılan seçimleri iddiaçıların adayları, yani Ankara'nın istediği namzetler, Atatürk bile, Mustafa Kemal Paşa bile o zaman seçimi kazandı. Ama gitmedi İstanbul'a. Çünkü meclis yapısından İstanbul'da toplanacak. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gitmek istemiyordu.
Tarih kitapları tutuklanma endişesi yazar.
Öyle yazıyor ama öyle bile olsa ortada bir gariplik var. Yani o zaman git teslim ol. Sen bir subaysın. Niçin teslim olmuyorsun? Yani kanundan kaçılır mı? Kanun kaçağı mı Mustafa Kemal? Peki benim kanaatim şu. Mustafa Kemal Paşa meclisinin Ankara'da toplanmasını istiyordu. Çünkü İstanbul'da toplanan bir meclis padişahın ve İngilizlerin kontrolünde olur diye düşünüyordu. Ankara'da olursa kendi kontrolünde olacaktı. Bu da bir güç savaşıdır. Fakat sözünü dinletemedi. Bir de
gidenler oldu mu daha doğrusu?
Tabii de bütün kazananların büyük ekseriyeti gittiler ve İstanbul'da toplandılar. Fındıklı'da. Şimdi meclis mebusan İstanbul'da toplandı ama Ankara'nın sesi gibiydi. İçindekiler Ankaralı vatanseverler, Kemalist topluluklar. Onlar, o zaman daha tam Kemalizm ismi kullanılmıyordu ama sonradan Kemalist demiştir Ankaralılara. Ve iddiatçılar, ciddi iddiatçılar var bu mecliste. Ve bu meclisin mebusanın almış olduğu mühim bir karar, Misak-ı Milli denilen bir karar, yakın tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın oradaki milletvekillerini Ankara'dan idare ettiğini, telgrafla veya başka vesileler idare ettiğini biliyoruz. O yönlendiriyor meclisi.
Alınacak kararlar konusunda da zaten görüşerek
evet,
onlar...
O yönlendiriyor, mesajlar gönderiyor. Zaten önceden bazı şeyler konuşulmuş. Bu arada onun güvendiği adamlar zaten milletvekilidir. Mustafa Kemal Paşa'nın dikte ettirdiği Misak-ı Milli Projesi ki buna bugün ulusal ant diyorlar. O da şudur, yani bugünkü Anadolu sınırları Misak-ı Milli'dir. Yani bunların bir barış anlaşması yapılacağı zaman bundan taviz verilemez. Ama bunun dışında işte Batı Trakya, Musul gibi, Musul zaten Misak-ı Milli içinde. Batı Trakya ve diğer Arap memleketlerinde, Kafkasya'da referandum yapılacak. Yani halk neyi istiyorsa oraya bağlanacak. Misak-ı Milli'nin özü budur. Bunu meclis ilan etti. Bu tabii İngiltere'ye bir memorandum hüviyetindeydi. Yani biz anlaşmayı ancak böyle yaparız. İngiltere de dedi ki sizin baş şehriniz işgal altında, memleketiniz de büyük ölçüde işgal altında. Sizin böyle bir parlamentonun böyle bir memorandum verme hakkı yok dedi ve meclisi dağıttı. Bugün modern tarihçiler diyorlar ki Mustafa Kemal Paşa'nın maksadı Misak-ı Milli değildi. O meclisin dağıtılmasını istiyordu. Meclisin dağıtılmasıyla meclisi mebusan azaları artık Ankara'ya da inanmayanlar ve Ankara'ya şüpheyle bakanlar, bu iş Ankara'dan olmaz diye düşünenlerin Ankara'ya olan itimadı artmıştır. Bu mebusların büyük çoğunluğu Ankara'ya geldiler. Meclis Ankara'da toplandı.
Tek çözüm gibi göründü evet, artık.
Yani Mustafa Kemal baktı ki siz kabul etmiyor musunuz Ankara'yı? Ben öyle bir oyun oynayayım ki Ankara'ya mecbur kalacaksınız. Ve bu hadise Mustafa Kemal Paşa'nın çok ustaca tertiplemiş olduğu bir politik oyun olarak görülmektedir. İddiaçılar denebilir ki meclis mebusanı bastıkları zaman azalardan bazılarını tutukladılar. Evet, tutukladılar. Çünkü bunlar vaktiyle İttihat ve Terakki cinayetlerine katılmış kimselerdi. Ve bunlar yargılandılar. Bazıları hiç yargılanmadan Malta'ya gönderildi. Peki sonra ne oldu? İngiltere bunları asabilirdi, cezalandırabilirdi. Çoğu hakikaten suçlu bulunmuştu mahkemelerde. İngiltere bunları hiçbir sebep ileri sürmeden serbest bıraktı. Ve bunlar hepsi Ankara'ya gelerek meclise katıldılar. Yani İngiltere ciddi bir şekilde Ankara hareketini destekledi. Bu yolla destekledi. Ve son parlamentoda, Osmanlı parlamentosu da böylece tarihe karışmış oldu. Ama 1920 senesi işte İstanbul'un işgaliyle neticelenen son Osmanlı parlamentosu yerini Ankara'daki meclise bıraktı. Bu meclis Osmanlı parlamentosunun devamı mıdır değil midir diye çok münakaşalar vardır. Devamı diyenler son Osmanlı meclisinin görüştüğü son kanun olan anam hayvan vergisinin daha bitmemiş teklif burada devam etmesini Osmanlı meclisinin devamı olarak görürler ama artık 1923 meclisi için hiçbir münakaşa yoktur. Artık Osmanlı meclisinin devamı değildir. Bu seçimler günümüz seçimlerinden biraz farklı. İki derecede yapılıyor. Amerika'da olduğu gibi. Halk birinci seçmenleri müntebe, onlar da ikinci seçmenleri, birinci seçmendir, onlar ikinci seçmenleri seçiyor ve onlar da milletvekillerini seçiyorlar. Aynı şimdiki gibi her vilayetin sancakların milletvekilleri var. Belli sayıda seçiliyor. Parti mevzubahis değil ama temayüller var. Yani hangi
tarafa?
İkinci meşrutiyet için söylüyorum. Ama daha ziyade bu milletvekilleri seçimlerinde entelektüellik, eşraftan olma, cemiyetin sevdiği şahıs olma, iş bitiricilik bunlar ön plandadır. Onun için Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki milletvekilleri ekseri kaliteli kimselerdir. Yani böyle rastgele pabucunu koyan seçilir hesabında değildir. Bu seçimlere erkekler iştirak etmektedir. Kadınların rey verme hakkı bütün dünyada olduğu gibi yoktur. Belli bir yaşta olmak mecburiyeti vardır. Ve enteresan, din farkı mühim değildir. Müslüman gayrimüslim rey verebilir. Mühim olan bir şey var. mülk sahibi olmak veya vergi verme şartı vardır. Yani devletin idaresine söz sahibi olacak kişilerin ya belli bir miktarda vergi ödüyor olması lazım veya mülk sahibi olması lazım.
Bu, yerleşik düzenle de ilgili
evet,
zannediyorum.
Tabii bu aynı sistem Avrupa'da da vardı. Yani 1930'lardan önce, 40'lardan önce Avrupa'da da aynı sistem cariydi. Fakat bu Osmanlı tecrübeleri hep hüsranla neticelenmiş ama 1945'ten sonra Türkiye demokrasiye geçtiği zaman ciddi bir tecrübeyi de beraberinde getirmişti. Yani İspanya'dan, Portekiz'den, bir Rusya'dan çok daha farklı bir tecrübesi olmuştur demokrasinin. Ve aksayarak da olsa Türkiye demokrasisi benzeri demokrasilerden her zaman bir adım önde olmuştur. Belki İngiltere ve Fransa gibi değil ama.
Evet. Tabii burada bizim göz önünde bulundurmamız gereken şeylerden bir tanesi seçme ve seçilme hakkıyla ilgili olanlar. Evet. Özellikle de Müslüm gayrimüslim ayrımının yarı yarıya ve
bu
net yapılıyor olması.
Bunun altını çizmek lazım. Çünkü mesela o devirde İngiltere'de bir Yahudinin reyi kullanması veya Avusturya'da bir Protestan'ın reyi kullanması, Rusya'da bir Türk'ün reyi kullanması böyle şeyler mevzu bahis değil. Kamu hizmetlerine girmesi, memur olması, matbaa kurması, yüksek tahsil yapması, seyahat etmesi, belli bir şeyin dışında şehirlerde bir mülk sahibi olması tahdit edilmişken Osmanlı Devleti'nde ve her yerinde gayrimüslimlere böyle bir hak verilmesi bu enteresan.
Evet. Ve tabii ondan kararların da bu açıdan değerlendirilmesi mutlaka
beraber
gerekecektir.
Beraber yaşama kültürünü tabii bu kolaylaştırıyor. Beraber yaşamayı kolaylaştırıyor.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
tekrar
ederim.
Görüşmek
İnşallah.
Üzere.